Bu sefer aslında babasıyla aynı çizgide olmamasına rağmen Jean-Marie Le Pen'in damgasını alnında taşıyan Marine Le Pen'in partisine duyulan güvensizlikten doğan bir zafer.
Şu an İngiliz mahkemesinin Amerika'nın verdiği karar, Amerika'nın işlediği suçları insanlığa duyurmanın bir gazetecilik faaliyeti değil, bir ajanlık faaliyeti olduğu üzerine kuruldu.
Seçim yaklaştığı için ve bu iş halk arasında gittikçe şikayet konusu olduğu için iktidar bile dün veya bugün daha önceki söylemleriyle çelişen adımlar atmaya, hatta da belki de Suriye ile görüşmeye çalıştı.
Biraz daha geçmişe uzanalım, biraz daha geniş bir coğrafyada, geniş bir çeperde Küba'ya bakalım, Vietnam'a bakalım, Kore'ye bakalım.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksenden merhabalar efendim. Bugün 5 Ağustos 2022 günlerden Cuma. Bir haftayı daha tamamlıyoruz. Yüklü bir gündemle tamamlıyoruz. Ukrayna operasyonu, etrafındaki gelişmeler, tahıl anlaşması, Türkiye'nin Rusya Federasyonu ile Batı arasında, Amerika Birleşik Devletleri'nin öncülüğünü yaptığı Batı arasında bilek güreşinde arabuluculuk rolü derken Cumhurbaşkanı Erdoğan Soçi'ye gitti. Çok yakın zamanda Tahran'da bir araya gelmişlerdi. Görüşme başladı. Sonuçları büyük olasılıkla eksene yetişmeyecek ama ilk başta yaptıkları açıklamaları bugün aktaracağım sizlere. Ukrayna sahasında Ukrayna ordusunun durumu hiç parlak gözükmüyor. Zelenski de bunu dile getiriyor. Avrupa Birliği'ne öfkesi var Ukrayna liderinin. Aktarmaya çalışacağım sizlere. Amerika Birleşik Devletleri ise Çin'le Pelosi'nin temsilciler meclisi başkanının Tayvan adası ziyareti sonrası bir bilek güreşine girişmiş durumda. Çin askeri tatbikat başlatmıştı. Pelosi ayrılır ayrılmaz arkasından Amerika'ya dair siyasi ilişkilerde işbirliği alanlarından vazgeçme kararı geldi. Başlıkları aktaracağım yine sizlere. Avrupa'dan yine ekonomiyle ilgili başlıklar var. Türk dış politikası dediğim gibi aktaracağım. Ve Orta Doğu'dan da özellikle Irak'taki krizin devam ettiğini belirtmek gerekiyor. İran'ın nükleer müzakereleri Viyana'da 5 ay aradan sonra yeniden başladı. Bu notu aktarmak istiyorum. Ve Beyrut patlaması 4 Ağustos 2020 yani dün itibariyle 2 yılı doldurdu. 2. yıl dönümü pandeminin ortasında hatırlayacaksınız. Gerçekten çok feci manzaralar yaşanmıştı Beyrut patlamasında. Soruşturma başlatıldı ama sonuç alınamadı ve patlamayla birlikte aslında son 2 yılda adım adım Lübnan'ın çöküşünü izledi dünya. Hem ekonomik anlamda hem de parçalı yapı, etnik ve mezhebi aidiyetlere göre ayrılmış yapı Lübnan'ı gerçekten bir ülke olmaktan giderek çıkartıyor. Silo'nun orada patlama sonrası zarar gören Silo'nun dün akşamüstü çöküş görüntülerinin bir kısmının daha yansıdığı adeta Lübnan'ı belki ifade edecek şekilde. Bugün Lübnan'a bakmak istiyorum. Orta Doğu'da aslında böyle ulusal bütünlüğü olmadan duran ülkelerden birisi, bir uzlaşma ürünü deniliyor. Dün Irak'ı konuşmuştuk. Irak'ta da aslında benzer bir yapı var. Lübnan'da öyle. Lübnan konusunda araştırmalarıyla tanıdığımız Yasin Atlıoğlu, uzun süredir kendisiyle konuşmuyorduk. Lübnan'ı unutmuş gibiydik adeta. Bir son dönemde İsrail'e deniz sınırı müzakereleri çerçevesinde anımsamıştık. Bu yıl dönümünde Beyrut patlamasının Yasin Atlıoğlu'na bağlanacağız ve konuşacağız durumu. Ekim itibariyle Cumhurbaşkanlığı'nın görev süresi doluyor Lübnan'da. Sonra yine bir siyasi karışıklık çıkacakmış gibi bir de resim var. Bu hükümetsizlik ortamında komşu Lübnan'da duruma bakacağız programın ikinci yarısında. Başlamadan frekanslarımı tekrardan anımsatmak istiyorum. Karasal yayın olarak İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2. Bu frekanslardan bizi dinleyebilirsiniz. Türkiye'nin dört bir yanından Sputnik web sitesine girip radyo bölümünü tıklarsanız kolaylıkla bizi dinleyebilirsiniz. Aynı şekilde cep telefonu uygulamasından öyle. Birazdan paylaşacağım Twitter hesabımdan. Oradan da Telegram hesabınız varsa eğer onu tıklayarak, linki tıklayarak çok kolaylıkla bizi dinleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz diyelim. Başlayalım Eksen'e. Evet. Şimdi önce sahadan bilgiler, özellikle Donetsk'in, Donbas'ta Donetsk'in kuzey batısı bu hatlarda çok ciddi çatışmalar devam ediyor. Önde gelen yerleşimler Rusya Federasyonu ve müttefik güçler Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin yavaş yavaş kontrolüne geçiyor. Aslında buraları Ukrayna İç Savaşı'nın başladığı 2014 Kiev'deki darbeden hemen sonra başlayan 2014 yılından sonra Ukrayna ordusunun sürekli tahkim ettiği betonarme sığınaklar ve hendek hatları kurduğu bölge, oradan Donetsk vuruluyordu 8 yıldır. İşte artık bu operasyonla birlikte bunun da yavaş yavaş sonu geliyor gibi gözüküyor. Özellikle Peski bölgesi müttefik güçlerden o bölgenin temizlendiği yolunda haberler geliyor. Dün Donetsk'e bir intikam saldırısı olmuştu. Bir çocuk ve anne dahil 5 kişinin hayatını yitirdiği Donbas Palas tam Donetsk'in merkezindedir. Eski bir otel. Hemen yanında da oradaki drama tiyatrosu, o da çok güzel bir yapı. Oraları hedef oldu. Onun görüntüleri de sosyal medyaya yansıdı. Evet, bu cephedeki çöküş Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi iyice asabileştirmiş gözüküyor. Özellikle biraz askeri yetkililerden ben baktım. Bunun sebebi tabii Genelkurmay Başkanı Zaluzni'ye ısrarla Herson bölgesine bir karşı saldırıya hazırlanmayı emretmesi, 24 Ağustos'a kadar başlatmasını istiyor. O da itiraz ediyor buna. Donbas cephesi çöküyor çünkü. Hakikaten öyle oldu. Zelenski bu talimatları neden veriyor? Kimden alıyor bilgileri? Onu da çok bilmiyoruz ama aynı zamanda Avrupa'ya da öfkeli. Dün açıklamalar yaptı Avrupa'ya. 8 milyar euro mali yardımı bize engelliyorsunuz diye çattı. Hem de suni sebeplerle engelliyorsunuz dedi. Her gün Avrupa Birliği ülkelerinde liderlere kararsızlıklarının ya da bürokrasilerinin rehini olamayacağımızı söylüyorum, hatırlatıyorum. Ukraynalılar para bekliyorlar. Yani Avrupa'dan Ukrayna halkını üstelik de son derece beceriksizce verdikleri bir yok olum, yıkım savaşını mali olarak finanse etmesini istiyor. Suni geciktirme ya canilik ya da hatadır diye bir ifade kullanmış ve hangisinin daha kötü olduğunu söyleyemiyorum demiş. Ülke ismi vermemiş ama açıkça Almanya'yı da ima etmiş. Umarım sadece hatadır diye de birazcık yumuşatmış. İçeride bu arada Washington Post gazetesi, Amerika'nın bu Ukrayna yönetimi içerisinde olup bitenlere dair bir habere yer vermiş. Özellikle bölge yönetimleri, belediyelerinin başkanlarıyla Zelenski arasında çok ciddi sıkıntılar olduğu anlaşılıyor. Yetki sıkıntıları, adeta gazete bu konuda otokratik, Zelenski yönetiminin otokratik eğilimlerinden şikayet etmişler. Gazetede onlara yer vermiş. Yani Ukrayna'yı bu hale kim getirdi diye sormak lazım. Bir de Af Örgütü raporu, dün aktarmıştım özetle size. Ukrayna ordusunun savaş taktikleri olarak sivillerin bulunduğu bölgeler, hastaneler, evleri, işte okullar, kreşler, buralara yerleştiği ve bu yüzden de kendilerine kalkan ettiği eleştirisi vardı. Çok çarpıcı gelmiş çünkü Af Örgütü Amerikan çizgisinde bir örgüt olduğu için Amerika'nın insani müdahalecilik temalı savaşlarında eleştirel kanadı sembolize etse bile genel Amerikan anlayışını yansıtacak bir örgüt. Suriye'de de çok sayıda örneğini görmüştük. Burada Ukrayna güçlerine yönelik sert bir eleştiri olarak bu rapor çıktı. Tabii bunu hemen yumuşatmaya çalışmışlar New York Times gazetesi. Yani ne yapsınlar, başka çareleri yok diyerek aslında IŞİD'in Halep çarşısını patlatmıştı Irak'taki radikal İslamcı terör döneminde. O IŞİD'in kullandığı taktikler aslında, ben de Donbas cephesinde giderek kendi gözlerimle bu Temmuz ayında gördüğüm için açıkçası Af Örgütü benim gördüklerimi doğrulayan bir rapor yayınlamış. Ama tabii Zelenski çok öfkelenmiş. Kuleba Dışişleri Bakanı Ukrayna'nın çok öfkelenmiş. Suçlu ile kurbanı yanlış gösteriyor demiş. Tabii burada sıkıntı şurada. İnsanların anlamakta zorlandığı Ukrayna nüfusunun %30'unu Rusça konuşanlar veya Rus asıllılar oluşturuyor. Dolayısıyla bütün bu çatışmaların olduğu bölgede Ukrayna tarafının aşırı milliyetçilik ideolojisiyle zaten hazzetmediği bir nüfus. Dolayısıyla oralarda yarattıkları altyapı yıkımı çok da umurlarında değil maalesef. Bunu gidip konuştuğunuz zaman orada yaşayan insanlar size söylüyorlar. Ben 2018'de gittiğimde de Donetsk'te, Lugansk'ta anlatıyorlardı. Bu sefer gittiğimde yine aynı şekilde davayı tabii diğer cephelerde anlattılar. Tabii Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard demiş ki savunma pozisyonunda bulunması bir ülkenin uluslararası hukuka saygı göstermekten kimseyi muaf tutmaz. Vallahi enteresan, ilkeli bir duruş sergiledikleri gözüküyor bu çerçevede. Sivil güvenliğini tehlikeye atmakla suçluyorlar. Yani sivilleri tahliye etmiyorlar, özetle ben onu söyleyeyim size. Evlerine girip rehin alıyorlar. O çocuk bahçelerine şeyler kazıyorlar. Yani şimdi diyelim savaş öyle gerektirdi diyelim, yapıyorsunuz. Öncelikle ordu olarak eğer o halkı, halk sizin halkınızsa, onların güvenliğini sağlamanız ve onları arka hatlara taşımanız, tahliye etmeniz gerekir. Direkt evlerine dalıp evlerinde o insanları esir alıyorsanız, o zaman kim düşman, kim sizin ordunuz, biraz işler karışabilir tabii ki. Her ne kadar Af Örgütü bunlara yer vermese de gidip sahayı ziyaret edenlere anlatıyor oradaki yaşayan insanlar efendim. Stoltenberg Ukrayna çatışması ile ilgili açıklamalar yapmış ve Avrupa için 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en tehlikeli an demiş. Nasıl oluyor? Yugoslavya'yı paramparça ettiler. Ortalık birbirine girdi. O yani 90'lı yıllar da çok feciydi. Bosna Savaşı, Sırbistan vesaire. Dolayısıyla ama tabii o yani Batı'daki geçerli olan anlayış, tarihi tamamen silmek, iptal etmek hiç yaşanmamış. Yani Alman Nazizmi yoktu, Nazizme karşı mücadele yoktu. Hiç bunların hiçbiri yaşanmadı. Yeni kuşaklara da öyle bir zemin sunuyorlar. Öyle otomatikman hop Amerika'nın liberal Anglo-Amerikan liberal modelini dünya şahane bir biçimde benimsedi falan, böyle bir dünya istiyorlar. Çok enteresan. Böyle bir dünyadan yola çıkarak da Ukrayna çatışması Avrupa'da çok tehlikeli, çok tehlikeli. Hiçbir şey olmadı yıllarca, böyle bir anda patladı falan diyebiliyorlar. Stoltenberg tabii kendi adına Rusya'nın kazanmasına izin verilemez gibi bir açıklama yapmış. Dmitri Medvedev de kötü bir hafızası çok kötü. Savaşı kimin kazandığı, 2. Dünya Savaşı'nda kimin kazandığını unutmuş diye bir yorum yapmış. Tarih kendisini tekerrür edecek diye de bir saptama yapmış. Bu arada Avrupa Birliği Ukrayna yönetiminden habire zılgıt yiyen Almanya diyelim. Yanukovic'i 2014'te Kiev'de Amerikan destekli Victoria Nuland'ın darbesiyle devrilen meşru devlet başkanı Yanukovic'i yaptırım listesine koymuş. Aslında ben Ukrayna'nın o dönemlerinde çok iyi takip ettiğim için Yanukovic Avrupa Birliği ile Rusya arasında dengeleri kurmaya çalıştı. Tabii Batı açısından denge kurmak demek tamamen kendi politikalarını uygulamak anlamına geliyor. Onu yapamayınca da darbeyle devrilebiliyorsunuz. Hibrit darbeler çok daha faydalı. Bir takım kitleleri meydanlara yığmak, arada böyle keskin nişancılar kiralamak, sonra güvenlik güçlerini sorumlu tutmak, temel bir izleyi de var bunun. 2000'lerin başlarından itibaren bunlar gerçekleşti. Evet, Ukrayna Arnavutluk'tan 1 milyon euro hibe almış. El Pai yazıyor. İspanya'da yine zırhlı araç tedarik edecek. Alman Leopard tanklarını veremiyorlar. Dökülüyormuş çünkü, anlatmıştım ben size. Bir yandan da Almanya hükümeti açıklama yaptı. Ukrayna'ya verdiğimiz silahlar üçüncü taraflara geçmeyecek, verilmeyecek diye. Fakat Sputnik Arabik'ten bir ekip Arapça yazışmalar yürütmüşler Ukraynalı silah tüccarlarıyla. Darknet üzerinden yapmışlar. Kapsamlı haberi bunun Sputnik Türkiye servisinde var. Gerçekten çok enteresan yazışmalar. Bildiğiniz Ukrayna'ya verilen NATO silahlarını Darknet'te şahane bir biçimde satıyorlar. Hatta Husi olduklarını söyleyen Sputnik Arabik ekibi yazışarak bağlantı kurmuş ve onlara 400 bin dolarlık teçhizatı göndermeyi, hem de çok şahane bir biçimde yöntemlerle kabul etmişler. Böyle deniz yoluyla teslim filan. Zaten ideolojik bir şeyleri de yok. O Husiler mi? Ne şahane, biz sizin savaşınızı da destekliyoruz diyerek böyle bu anlamda Suudi Arabistan karşıtı bir tavır da almışlar. İnsani yardım taşıyan gemiler aslında silah taşıyacak Yemen'e. Çok şahane hakikaten. Tabii bu tahıl meselesi konuşulurken Ukrayna'ya geriye silah taşınır mı diye 22 Temmuz Anlaşması'nda denetim mekanizması oluşturulmuştu. Onu hatırlayalım. Evet, Doğu Avrupa'daki ırkçılık rüzgarları iyice kamçılanmış vaziyette. Daha doğrusu anladığımız kadarıyla eskiden beri vardı ama şimdi açığa çıktı. Estonya'nın başbakanı Kallas, Sovyet anıtlarını yok etmemiz lazım çünkü Kızıl Ordu'yu hatırlatıyor demiş. Mesela gördüğünüz gibi Estonya'da hiç Nazileri anımsamıyorlar. İptal kültürü böyle bir şey. Ne hikmetse o yaralarımızı deşiyor diye. Hangi yaraları deşiyor bilmiyorum ama Nazilerin açtığı yaralar tabii onlarda yok demek ki. Acaba yoksa Nazilere mi yakın hissediyorlar kendilerini diye düşünüyoruz. Çünkü hemen Ruslara vize yasağı koyalım, Rusları ülkemize sokmayalım diyerek Estonya'nın Dışişleri Bakanı ırkçı bir öneride daha bulunmuş. Finlandiya, Avrupa Birliği'nin hoşgörüyle tanınan ülkesi de Ruslara vize verilmesini sınırlamanın yollarını bulacağız. Güvenlik gerekçesiyle Ruslara vize vermeyeceğiz diyerek aslında içlerindeki ırkçılığı bir kez daha dile getirmiş efendim. Evet, şimdi tahıl meselesinde son durum. Mısır yüklü 3 gemi daha Ukrayna limanlarından yola çıkmış vaziyette. Yaklaşık 35 saat sonra ki ayrı ayrı geliyorlar anladığım kadarıyla. 3 ayrı gemi var. İstanbul'a gelecekler. Denetim yapılacak ortak anlaşma, tahıl koridoru anlaşması gereği. Bir de Fulmar S isimli bir başka gemi var. Bu da Bandırma'dan geçip Kilyos açıklarına demirlemiş. O da Ukrayna'ya tahıl almak üzere geriye gidecek. Oradaki rehin denizcileri de hatırlatmak lazım bu vesileyle. Bir de tabii Rusya'nın BM ile anlaşması var. Onu da anımsatmak tekrar herhalde gerekiyor. Bu tek yanlı bir anlaşma değildi. Zira öyle açıklanmıştı. Birleşmiş Milletler de öyle açıklamıştı. Bugün Erdoğan ve Putin Soçi'de bir araya geliyor. Yaklaşık 3.30 gibi görüşmeye girdiler. Aslında çok yakın zamanda Tahran'da bir araya gelmişlerdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri. Basın toplantısı yapılmayacakmış ama kapsamlı görüşmenin ilk başında Rusya lideri açıklama yaptı. Suriye başta olmak üzere bölgesel konuları görüşeceğiz dedi. Türkiye'ye Avrupa'daki üreticiler tahıl meselesi yüzünden minnettar olmalı dedi. Aynı zamanda Rusya'nın da tahıl ve gübresinin çıkartılması gerektiğini BM ile yapılan anlaşmayla engeller var kaldırılmalı diye hatırlattı. Erdoğan da birçok konu heyetler arası görüşmelerde ele alındı dedi. Enerji, Karadeniz hattında tahılla ilgili adımlar Suriye olacak dedi. Tüm dünyanın gözü Soçi'de dedi. Ondan sonra bir de Akkuyu meselesi var tabii, nükleer santralle ilgili Türkiye'de iç siyasette çok yakından tartışılıyor. Daha şirketler bazında bununla ilgili de karara bağlamaları gereken bir süreç olduğunu, belirlenen bir takvim olduğunu, tabii erken bitmesine kadar mümkün olacak Akkuyu'nun güvenlik açısından düşünürsek onu bilmiyorum. Böyle demiş Cumhurbaşkanı. Daha net çıkacak ortaya, hafta sonuna tabii denk geliyor. Bunun öncesinde aslında Suriye gündemde mi değil mi? Suriye'de Türkiye harekatı çünkü gündemden düşmüş gözüküyor aslında. Kremlin'den bir açıklama geldi. Türkiye'nin Suriye'ye dair endişeleri meşru fakat istikrarsızca adımlaştırıcı adımlarda olmamalı diye bir vurgu. Yani eylemlere girişilmemeli. Türkiye'nin Suriye'de bir harekata girişmesi ne Amerikan tarafı ne İran ne de Rusya istemediklerini defalarca dile getirdiler zaten. Dmitri Peskov Kremlin sözcüsü olarak bunu bir kez daha anımsatmış. Ayrıca Montreux Anlaşması'na atıf yapmış. Bu bir köşe taşı demiş. Hukuki çerçeve bakımından demiş. Çok önemli bir unsur diye anımsatmış. Şimdi tabii Ukrayna'da yeni inisiyatif, tahıl anlaşması, Rusya'nın gübresinin çıkartılması, ayrıca doğal gaz, Türkiye'de çok büyük ekonomik sıkıntı var. Enerji fiyatları artıyor dünya piyasasıyla paralel olarak. Bu konuda biraz fayda sağlamak Türkiye halkı açısından tabii önemli olabilir. Akkuyu aynı şekilde. Bir de şu vizeler hallolsa diyor Türkiye'de yaşayan insanlar, bunu da anımsatmak lazım Rusya'ya geliş gidişler bakımından. Ayrıca Türkiye'nin BRICS üyeliği İngilizce medyada çokça işleniyor ki son dönemde listeler yayınlandı. Hakikaten orada da dikkat çekici gelişmeler var. Özellikle Arap ülkelerinden de BRICS listesi genişliyor. İşte Birleşik Arap Emirlikleri, Suriye, Katar, Suudi Arabistan, Mısır, Ermenistan, Azerbaycan, Kamboçya, Nepal, Myanmar gibi ülkeler sıralanıyor. Türkiye'de bu konuda konuşulabilir deniliyor. Bu da yine dikkat çekici. Bir de Trabzon Limanı'na 5 yıl sonra efendim bir kruvaziyer gemisi girmiş. Folklörlerle karşılanmış. Neden bunca zamandır bu kadar gidemiyoruz? Soçi Limanı sadece Trabzon değil tabii, başka yerler de olacak ama işte Sinop, Trabzon, hatta Çeşme'ye doğru ineceklermiş. Tabii Rusya'dan turizm de çok önemli Türkiye açısından, bunu da belirtelim. Rusya'dan uzmanlar da görüşme vesilesiyle açıklamalar yapmışlar. Onlar da özellikle Erdoğan ve Putin'in dünyaya karşılıklı siyasi anlayış örneği göstereceğini söylüyorlar. Tabii ki Türkiye ve Rusya arasında uluslararası planda anlaşmazlık konuları var. Suriye, Libya olduğu gibi, ama buna rağmen ilişkileri derinleştirerek sürdürüyorlar. Anlayış örneği çıkartıyorlar diyor Rusya'dan uzmanlar. Örneğin işte Siyasal Araştırmalar Enstitüsü Genel Müdürü Sergey Markov bu değerlendirmeyi yapmış. Potansiyele atıf yapıyor Rusya'dan uzmanlar aynı şekilde Türkiye-Rusya ilişkileri içerisinde. Bu arada Rusya Savunma Bakanlığı'nın Suriye ile ilgili bir açıklamasını daha notunu daha düşeyim. Zannedersem Tanaf bölgesinde, Amerika'nın Suriye topraklarında işgal ettiği bölgede. Burada Liva Şüheda Amerikalılar, orada İslamcıları, radikal İslamcıları eğitiyorlar. O örgütü, Suriye'nin terör örgütü gördüğü bu örgüte hava operasyonu düzenlemiş Rusya uçakları. Hani Suriye topraklarında Rusya artık etkin değil falan filan diye değerlendirmeler yapılıyor. Bu pek ona işaret etmiyor doğrusunu söylemek gerekirse. Evet, bir de Dağlık Karabağ var tabii, o da önemli. Dün aktarmaya çalışmıştım özet olarak ama yeniden ateşkes hattında sıkıntılar çıktı ortaya. Barış gücü misyonu var. Azerbaycan ve Ermenistan'ın kapışmalarını durdurmak için mekanizmalar, Türkiye'nin de bulunduğu bir ortak merkezle kurulmuştu Dağlık Karabağ Savaşı'ndan sonra, ama tabii asıl inisiyatif sahada Rusya Federasyonu'nda ateşkesle ilgili Rusya'nın açıklamaları olmuştu. Ermenistan tarafından somut öneriler görmediklerini söylemiş Sergey Lavrov. Bu dikkat çekici bir şey tabii ki. Birleşmiş Milletler Azerbaycan Ermenistan'a diyalog çağrısı da yaptı. Genel Sekreterlik Sözcüsü yaptı açıklamayı. Bir de İran'la ilgili ben de aktarmıştım size. İran'ın da sınıra bu Azerbaycan Ermenistan geriliminde ağır teçhizat, asker yolladığı görüntüler yayınlanmıştı. Bakü Büyükelçiliği İran'ın yalanlamış bunu. Bunların eski görüntüler olduğunu söylüyorlar. Birkaç yıl önce yapılmış şeyleri yeniymiş gibi sunuyorlar diyorlar. Azerbaycan'ın Londra Büyükelçiliği'nde de bu arada bir grup Şii Radikal Mehdi'nin Kulları Birliği. Vallahi kimdir bilmiyorum, doğrusu söylemek gerekirse İngiliz medyası yazmış bunu. Kuvvetli göçmen Şii din adamları deniliyor. Bakü Büyükelçiliği'ne saldırıda bulunmuşlar. Görüntüleri vardı sosyal medyada bunun. Polis müdahale etmiş durumda. Evet, Amerika-Rusya ilişkileri dün Amerikalı ünlü basketbolcu Britney Griner'in Moskova'da uyuşturucu kaçakçılığından yargılandığı davada 9 yıl hapis cezası verildi. 9,5 yıl istiyordu savcılık. Çok da indirime gidilmedi. Kendisi suçunu kabul etmişti. Suçluyum, çok hızlı bir biçimde eşyalarımı hazırladım. Hazırlarken onu da içinde koymuşum. Tabii Amerika'da sporcuların bu tarz maddeler kullanmak durumunda kalmasından tutun da pek çok şey tartışılıyor. Ağır mı bu ceza diye konuşuluyor. Valla bilmiyorum, bizde kendisinin yaptığı gibi bir miktar uyuşturucuyu çantamıza koyup Amerika'ya gidelim, bakalım sınırdan alacaklar mı bizi ya da alırlarsa başımıza ne gelecek onu bilemiyorum doğrusu. Ama Amerika'dan tabii ki tepkiler böyle olmadı. Biden, karıştırıyorum sürekli George W. Bush'la Biden'ı bazen. Rusya'nın Griner'i hukuka aykırı bir biçimde hapse mahkum ettiğini söyledi. Yani hangi hukuku kastettiğini bilmiyorum. Rusya hukuku yasak, bu tarz maddeleri sokamazsınız ülkeye. Belki de Amerikan hukukunun da Rusya'da geçerli olmasını istiyor olabilir kendisi. Bu da enteresan bir bakış açısı ama şimdiden Antony Blinken, Amerikan Dışişleri Bakanı açıklama yaptı. Takas görüşmeleri geçen hafta duyurulmuştu kamuoyuna. Esir değişimi söz konusu olabilecek mi bu vesileyle, bunu birlikte göreceğiz tabii. Evet, bu arada Amerika'da Biden Kongre'ye enflasyonu düşürmeye yönelik bir yasa tasarısı sundu. Bu konuda şirket CEO'larıyla, işte General Motors'la, efendim Amerikan şirketlerinin hepsinin CEO'larıyla katıldığı bir toplantı gerçekleştirmiş. Yaklaşık 430 milyar dolarlık bir yasa tasarısı bu. Sağlık maliyetlerini düşürmek, iklim krizi, enerji faturalarını düşürmek vesaire, böyle çok heyecanlı Amerikan yönetimi sunuyor ama acaba Kasım'daki seçimlerle mi alakalı yoksa işe yarayacak mı, çok da bilemiyorum. Tabii Avrupa'dan çok daha iyi Amerika'nın durumu, onu belirtmekte fayda var. Hatta bu sayede Almanya batıyor, Amerika enerji şirketleri yüksek karlar elde ediyorlar Ukrayna krizi sayesinde. Evet, ama Asya'da aynı anda böyle hem Rusya'ya Ukrayna üzerinden hamle yapıp hem de Çin'e, Tayvan üzerinden hamleler yapınca işin rengi biraz değişiyor. Nancy Pelosi, malum burada konuşmuştuk, meşhur Hint Pasifik diye adlandırdığı turunda Tayvan adasını ziyaret etmesi, dakika dakika acaba bir savaş çıkacak mı diye herkesin odaklanması. Pelosi oradan Kore'ye geçti. Güney Kore lideri kendisiyle tatildeymiş, görüşmedi ama sınır bölgelerini ziyaret etti. Neyse ki Kuzey Koreliler çok da sinirlenip bir şey yapmamışlar. Şimdi tabii Çinliler tatbikat başlattılar. Pelosi gitti ama Tayvan'da, hatta adanın üzerinden fırlattıkları füzelerle Japonya dün şikayet etmişti. Bugün de 68 Çin savaş gemisi yaklaşık kara sularına girdi diye haberler geliyor. Amerikan yönetimi Çin'in tatbikatını Antony Blinken Dışişleri Bakanı'nın ağzından eleştirdi. Gerilimi tırmandırıyor dedi. Yani Pelosi giderek hiçbir şey tırmandırmıyor ama Çin böyle yapınca tırmandırıyor. Enteresan. Çin Büyükelçisi'ni protesto notası için çağırmışlar. Ayrıca USS Ronald Reagan oradaydı. Zaten oraya yönelmişti. Onu da bölgede tutacaklar. Amerikan tarafı Tayvan Boğazı'nda deniz ve hava devriye görevi yürüteceklerini belirtti ama Çinli kaynaklar biraz geriye gittiklerini iddia ediyor. Hakikaten acayip bir resim var. Yani Pelosi gitti ve devam ediyor bu gerilim. Ayrıca dikkat çekici bir başka şey de Amerikalılar kıtalar arası Minuteman 3, Minuteman diyorlar bunlara, balistik füzeler. Bunların denemesini yapacaklarmış ama vazgeçmişler daha fazla ortalık gerilir diye. Çin'den açıklamalar. Amerikan yönetimi Pelosi'nin ziyaretiyle, yani sizin iç işinizde, yok efendim istediniz istemediniz bizi ilgilendirmez. Son tahlilde devleti temsil ediyor kendisi. Bizim egemenlik alanımızda, sizin de kabul ettiğiniz bir yere böyle bir ziyarette bulundu. Dolayısıyla tüm sonuçlarına katlanacak diye dışişleri sözcüsü Hua Chunying açıklama yaptı. ASEAN toplantısında Wang Yi'nin, yani Çin Dışişleri Bakanı'nın da çok sert açıklamaları olmuştu. Burada açıkçası Amerikan siyasetinin güvenilirliğinin iflasının bir başka göstergesi. Sabotajcı dedi Amerika'nın, bölgesel istikrarın baş belası gibi ifadeler kullandılar. Çok sert ifadeler bunlar. Çin anakarasında da 8 parti ortak bir açıklama yapmış ve sert bir kınama yayınlamış. Ama bugün asıl haber geldi. Hem Pelosi'ye yaptırım, Pelosi ve ailesine Çin yaptırım uygulama kararı aldı. Hem de Amerika ile bir takım işbirliği başlıklarını durdurdular. Liderler arası görüşmeler, savunma toplantıları, savunma bakanlıklarının toplantıları, deniz güvenlik danışmanlığı, denizcilerin aralarındaki muhabbetler, iklim değişikliği görüşmeleri bitti, işbirliği. Uyuşturuculuğa mücadelede işbirliği görüşmeleri sona erdi. Sınır ötesi suçlar, yasa dışı göçmenlik diye geçiyor. Ben aslında 8 başlık görmüştüm. Yasal suç konularında yasal danışmanlık, yasa dışı göç meselesi de var bunun içerisinde. Problemli bir alan tabii. Evet, hakikaten sıkıntılı. Tayvan büyük bir sıkıntı. Bunu emekli eski general Douglas MacGregor, son dönemde Amerikan politikalarında en realist kanadı temsil edenlerden biri diyebiliriz. Kendisine sormuşlar. O da yanıt vermiş. Bakın demiş, bu Tayvan adası öyle bir yer ki İkinci Dünya Savaşı'nda Japon İmparatorluğu güçlerinin batmayan uçak gemisiydi. Bütün Çin işgalleri Tayvan'dan başlamıştır. Dolayısıyla adamların böyle bir travması var demeye getiriyor. Dolayısıyla da Japonya ya da Amerika Tayvan Adası'nın bu hale getirilmesine hiçbir zaman izin vermeyecek. Savaş istemek demek buna ısrar etmek. hazır mıyız buna, hazır değiliz diye kendisi bir Amerika için bir saptama yapmış durumda. Evet, bugün Kremlin'den de açıklama geldi. Dmitri Peskov, Çin'in Pelosi'nin Tayvan ziyareti ışığında egemenliğini korumak için meşru adımlar attığını dile getirdi. Evet, Türkiye'den Çavuşoğlu da Wang Yi ile ASEAN toplantısı vesilesiyle konuşmuştu Dışişleri Bakanı. O da Tayvan'ı da katmış ve Sincan'da tek Çin ilkesine Türkiye'nin bağlılığının altını çizmiş. Bu da dikkat çekici. Birleşik Arap Emirlikleri de aynı şekilde tek Çin politikasına bağlılığı dile getirdi. Araplardan da böyle özellikle Körfez Araplarından açıklamalar gelmesi tabii dikkat çekici. Evet, şimdi Rusya'ya dönelim. Birkaç ekonomi alanında başlık, vaktim doluyor, aktaracağım size. Petrol fiyatları 90 doların altına düştü. Türkiye'de umarım iyi bir indirim yaparlar. Olacak iş değil. Yoksa paso vergi alıyorlar anlamına gelecek. Çünkü düşüyor fiyatlar. Bunda tabii biraz beklendiği gibi, aslında bu da bekleniyordu. Petrol arzının OPEC artı ülkelerinin arttıracağını söylemiş olmalarından kaynaklanıyor. Bunu belirtelim. Şimdi Gazprom'un tribünleri artık yaptırımlar var. Siz bize yaptırım uyguluyorsunuz. Bizden de enerji bekliyorsunuz. tribünler gelecek. Kendi yaptırımınızı kendi çıkarlarınız için delip sonra da Rusya'ya yönelik yaptırım savaşını devam ettireceksiniz. Olacak iş değil bu diyor Rusya. Yani ne diyecekler başka? Ayrıca AB, İngiltere, bunlar Britanya yaptırımlarla ilgili bir geriye adım atmış falan değil. Teknik olarak söylüyorum. Dolayısıyla Kuzey Akım 2'yi çalıştırın, enerji sorununuz çözülsün tutumunu sürdürüyorlar. Hollanda'da 75 yılından, 1975'ten bu yana ilk defa enflasyon %10'un üzerine çıkmış efendim. Onu belirteyim. Euro bölgesinde de artık %10'lara dayanmıştı, daha da artacak gibi gözüküyor. Ayrıca da Rusya'dan son bir haber, konuğuma bağlanacağız şimdi. Rusya Merkez Bankası devlet şirketlerinin dolar ve euro rezervlerinden vazgeçmesini istemiş. Diğer para ülkelerin para birimleri ya da işte yani dost ülkeleri de kastediyor herhalde, ya da ruble en kısa zamanda diye vurgulamışlar. Böyle de son bir gelişme. Evet, arkadaşlar bağladık mı konuğumuzu? Tamam. Evet. Şimdi telefon hattımızın diğer ucunda doçent Yasin Atlıoğlu var. Hoş geldiniz yayınımıza Yasin Bey.
Hoş bulduk. İyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyorum. Ne zamandır konuşmamıştık sizinle. Tabii gündem çok yüklü ama Lübnan'daki gelişmeler de asla bitmiyor tabii. O yüzden kabul ettiğiniz için teşekkür ederim öncelikle yayına. Şimdi Lübnan... Beyrut patlaması 2 yıl önce tam da böyle pandemiyle hepimiz sarsılmışken gelmişti. Çok feci bir görüntü oluşturdu. Can kaybı çok yüksekti. Yaklaşık 200 insan, binlerce yaralı meydana geldi ve o günden bugüne soruşturma yürütülüyor. Böyle yıl dönümlerinde anmalara da tanıklık ediyoruz. Fakat ortada bir sonuç yok. Ve en son 1-2 gün içerisinde bir de yangın çıktı yanılmıyorsam bu ay içerisinde, evet. Temmuz ayında. Adeta o silo Lübnan'ın görünüşü haline geldi. Bir çöküş ülkesi görüyoruz galiba. Şimdi bu anmayı, Beyrut anması var bir yandan da, insanlar orada yaşamaya devam ediyorlar. Beyrut patlamasının yıl dönümüne baktığımız zaman Orta Doğu'da ki bir Irak'ta da benzeri var. Belki işgal politikaları ya da ayrımcılık politikaları, ulus devlet sıkıntısı mı görülüyor? Ne görülüyor? Neden biz şimdi böylesine büyük bir felaket yaşamış bir ülkede 2 yıl sonra bırakın toparlanmayı, daha da feci hale gelmiş bir ülke görüyoruz? Nasıl görebiliyoruz böyle bir şey?
Tabii Beyrut'taki patlama 2. yılını doldurdu ama dediğiniz gibi o günden bugüne bu patlamayla ilgili herhangi bir soruşturma, evet, başlatıldı ama herhangi bir netice elde edilemedi. Tabii bunun temel nedenine bakarsak Lübnan'daki yargının aslında Lübnan siyasetine hakim olan grupların kontrolünde olması çoğu zaman ve bu grupların da genellikle rakiplerine karşı yargıyı kullanma isteğinde olduklarını veya kendilerine yönelik bir tehdit olduğunda yargı üzerine baskı kurmaya çalıştıklarını görüyoruz. Dolayısıyla Lübnan'ın o devletindeki güçsüzlüğü yargıda da görüyoruz. Yani ben başlangıçtan itibaren, çünkü daha önce biliyorsunuz bu ülkede birçok suikast gerçekleştirildi. Hiçbirinden bir netice çıkmadı kimin yaptığına dair. Dolayısıyla, evet, Burada da birçok suçlama yapıldı. İsrail yaptı dediler, Suriye, Hizbullah adları geçti ama bunlar sadece siyasi polemiklerin konusu oldu. Herhangi bir adım atılmadı. Şimdi ikinci yıldaki bu anma etkinliklerine baktığımızda dikkat çekici önemli şey aslında bu Beyrut limanındaki bu silonun da yıkılışını, işte yangın ve sonrasında çöküşünü de düşünürsek aslında Lübnanlıların yaşadığı bir travmanın neticesi olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir travmatik durum yaratıyor Lübnanlılar için ki Lübnanlılar biliyorsunuz iç savaştan beri birçok travma yaşadılar. Evet. Ve Lübnan içerisinde özellikle Beyrut'a dolaştığınızda birçok binanın hala durduğunu görürsünüz. Böyle üzerinde kurşun izlerinin olduğu evet. binalar. Hatta tartışmalarda siz de takip etmişsinizdir. Bir grup bu silonun tamamen yıkılmasını savunurken bir grupsa bir sembol olarak burada bırakılmasının daha sağlıklı olabileceğini iddia ettiler. Tabii bu tartışmalar dediğim gibi bu travmatik durumun bir yansıması ve tabii yine patlama sırasında çok ciddi acılar yaşandı. Yine belki görmüşsünüzdür bir uzun süredir yoğun bakımda olan bir kadının bebeğine 2 sene sonra kavuşmasını gösteren videoların dolaşımda olduğunu bu anma sırasında. Yani yoğun bir duygusallık yaşadı Lübnanlılar. Fakat diğer taraftan tabii buradan Lübnan'ın aslında çöküşünün bir sembolü olabilecek bu olayın bir netice çıkarması mümkün mü? Pek zannetmiyorum. Yani Lübnan siyasetindeki genel akış devam edecek. Muhtemelen bir dahaki yılda benzer bir anma gerçekleşecek. Ama bir yargıdan netice çıkacağını pek zannetmiyorum. Çünkü yani bağımsız, tek başına hareket edebilecek bir yargıdan ve bir güçlü devletten bahsetmek mümkün değil.
Evet, burada tabii herhalde bir ulus devlet sıkıntısı, yani sosyal bilimci olarak soruyorum tabii size. Yani bunca travma, bunca ayrılık gayrılık, biraz böyle hani buralardan bir birlik çıkartmak mümkün olmuyor. Bir sosyoekonomik yapı itibariyle mi olmuyor? Yani elitler bakımından, yani siyasi partiler, taraflar var ama birileri de hep bir şey kazanıyor. Şimdi şuraya gelerek sormak istiyorum evet, tabii. Çünkü Lübnan'da seçim süreci de başlıyor. Şimdi Cumhurbaşkanlığı özellikle önemli de bir koltuk. Michel Aoun lider. Yanılmıyorsam Ekim sonu bir evet, iki aylık da evet, Ekim sonu itibariyle görev süresi sona erecek kendisinin. Dolayısıyla tekrardan biz de Lübnan siyasetinde Cumhurbaşkanı seçiliyor mu seçilemiyor mu onu göreceğiz. Evet. Bu bütün bu travmalar eşliğinde bir de siyasi hayat devam ediyor tabii doğal olarak. Evet. Siyasi kapışmalar, mücadeleler. Nasıl bir öngörüde bulunabiliriz Lübnan'daki süreçle ilgili olarak? Michel Aoun biraz böyle Hizbullah'la birlikte, ortaklıkla birlikte belli şeyleri dengede de tuttu ama tabii çok da tartışmalar yarattı. Ekim ayı öncesinde ya da Ekim ayına giderken durumu nasıl anlamak lazım siyasi dengeler açısından?
Ya tabii şimdi Lübnan'da parlamento seçimleri yapıldı. Hükümet için bir kurmak için görevlendirme yapıldı ama hükümet hala ortada yok birincisi. Yok. Yine işlediğiniz gibi 31 Ekim'de Michel Aoun'un görev süresi bitiyor. Normal kanunlara göre işte 2 ay önceden meclis başkanının toplantı çağrısı yapması lazım. Ama geçen hafta Nebi Berri meclis başkanı dedi ki önce bir IMF'le biz bir anlaşma imzalayalım. IMF'le bir 3 milyar dolarlık bir yardım anlaşması söz konusu biliyorsunuz Nisan ayından itibaren anlaştılar ama bir türlü uygulanamıyor. Çünkü IMF bir takım bankacılıkla ilgili düzenlemeler, denetim ve bütçeyle ilgili bir takım düzenlemeler istiyor. Nebi Berri bunu yapalım. IMF'le anlaşma olduktan sonra Cumhurbaşkanlığı meselesini gündeme getiririz diyor. Dolayısıyla da Nebi Berri'nin bu açıklamasından şunu anlıyoruz ki 31 Ekim'in 2 ay öncesinde böyle bir şeye girişmeyecek Nebi Berri, bir çağrı yapmayacak. Bunu yapmadığı takdirde de 10 gün öncesinde otomatik olarak meclis toplanacak. Fakat işte daha önceki deneyime bakarsak 2006 sonunda Michel Aoun'un Cumhurbaşkanı olduğunda tam 26 ay sürmüştü kriz. İşte 46 tane falan meclis toplantısı yapıldı ve bir türlü uzlaşamadılar. Bir de hani teknik detay vermem gerekirse şimdi adayların kim olacağı kesinleşmesi lazım öncelikle. İşte muhtemel adaylar hep Nebi Cibran Basil yani şeyin damadı. Ve karşı tarafta da Samir Cadı çıkar mı diye düşünüyorduk ama son zamanlarda Süleyman Faranji'nin birazcık daha ön plana çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla Süleyman Faranji'ye Samir Caca potansiyel aday ama seçime girip girmeyeceğini şu an kesin değil. Yani daha muhalefette bir kalıp bir pozisyon belirleyebileceğini düşünüyorum ben. Diğer taraftan tabii Süleyman Faranji'nin şöyle bir geçmişi var. Tabii babasından dolayı Suriye hükümetiyle çok ciddi bir ilişkiye sahip. Yani böylesi bir figürün, Maruni figürün devlet başkanı olmasını tüm gruplar kabul eder mi ki? İşte seçim parlamentoya geldiğinde işte ilk turda 3'te 2 çoğunluk isteniyor. Olmazsa da salt çoğunluğa göre seçiliyor ama bir uzlaşmaya varılması gerekiyor. Yani Hizbullah ve müttefiklerinin dışında diğer grupları da en azından ikna edebilecek bir adayın olması ki benim aklıma şey geliyor tabii bu noktada. Her zaman olduğu gibi Lübnan ordu komutanı Joseph Aoun var şu anda potansiyel adaylardan biri. Eğer çok zorda kaldıklarında Joseph Aoun da bir aday olarak belki bir uzlaşılacak bir aday olarak ortaya çıkabilir diye düşünüyorum. Tabii bu süreç içerisinde birçok işte IMF ile yapılan anlaşma, ülkenin içinde bulunduğu sıkıntılar, yine bu Ukrayna krizinden dolayı biliyorsunuz son bir haftadır gündemde olan bu buğday gemilerinin Lübnan'a gelişi.
Evet. Orada da yalan çıktı Ukraynalıların iddiaları anladığım kadarıyla. Dün şikayet ediyordu Lübnanlılar hakikaten yalan yere iş yaptılar diye. Şimdi şimdi asıl sınır şeyine gelecektim. Yani buradan bir yandan da bir Amerika'nın arabuluculuğunda İsrail'le şimdi ama ondan önce hemen lafımı unutmayayım. Bir de bağımsızları soracaktım size. Yani tabii üst elitler cephesinde işte Cibran Bazil Franji'ye, Joseph Aoun falan çıkıyor ama bir de en son seçim sürecinde yani parlamento vesilesiyle bir de Lübnan gündemine bağımsızlar gelmişti. Mezheplere dayalı sistemi belki zorlama potansiyeli olabilir diye de çeşitli şeyler, görüşler ortaya atılmıştı. Bütün bu Cumhurbaşkanlığı meselesinde onların herhangi bir sözü var mıdır? Merak ediyorum. Siz mutlaka takip ediyorsunuzdur.
Ya tabii
Lübnan toplumundaki değişikliği işaret etmesi bakımından. Bir kısaca onu sorayım o sınır meselesinden
önce. Şimdi
tabii
onun üzerinde adayla bunlar da sivil toplumcu desek daha aslında tam oturuyor. Okay. Çünkü bağımsızlar denen bir grup da var arada kalan. Çok oynak bir grup. Onun üzerinde oldukları için bu sivil toplumcuların bu seçimler sırasında destek verecekleri taraf belirlemede bir etkin olma ihtimalleri var. Yani kağıt üzerinde Hizbullah ve müttefiklerinin hani 60 civarında vekil topladığını düşünürsek, yani dışarıdan gelen destekleri bir kenara bırakırsak bağımsızları, hani buradan bir destek gelir mi gelmez mi, bu önemli olabilir. Yani bu noktada zaten bu şeyler, sivil toplumcuların şeylerini de izlerseniz onların daha çok siyasette etkin olma amaçları da bu. Yani diyorlar ki biz ondan fazlayız, hani böyle kritik kararlar alınırken bir takım istekleri dayatabiliriz. Yani hükümet kurulurken hani destek veriyoruz ama biz bunları istiyoruz şeklinde. Ya yani bu kağıt üzerinde uygulanabilir gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi de daha geniş bir bağımsızlar dediğimiz grup var. Onlar içerisinde de bağımsızlar dediğimiz grup sivil toplumcular gibi duruşu çok da net değil. Hani kayabiliyor başka gruplara. Dolayısıyla bu çerçevede düşünmek lazım. Yani ama şey olursa, yani hükümetin kurulmasında bir şekilde en azından bir bakanlık falan alabilirlerse çok güzel olabilir bence. En azından Lübnan'daki mezhepçi siyasetin dışına çıkma açısından.
Evet. Peki gelelim sınır meselesine. Yani şimdi devrim muhafızlarından da Hizbullah'ın da açıklamaları oldu bu arada. Şu meşhur deniz sınırı, Amerikalı arabulucu açıkça gelip sizin paranız yok, yoksulsunuz, feci durumdasınız. İsrail ne diyorsa kabul edin dedi açıkçası. Yani bunu demeye getirdi. Fakat bir yandan da Hizbullah da biz o deniz sahalarını gözlüyoruz ve harekete geçebiliriz mealinde diyelim bir açıklama yaptı bir çeşit meydan okuma. O cephede hakikaten şimdi bir yandan da çok hazin bir görünüm de var, yani Lübnan'ın böyle bir durumda olması kendi hak arayışlarını da uluslararası planda sanki zora sokuyor gibi. O cepheyi de sorayım size, hem son durum hem belli şeyleri kabullenmek zorunda kalacak mı Lübnan diye.
Tabii İsrail-Lübnan ilişkilerinin biz tabii geneline baktığımızda aslında ilişki yok. Yani Lübnan, İsrail diye bir devleti tanımıyor kurulduğundan beri. Dolayısıyla sadece deniz sınırı değil, kara sınırında da birçok problem var. Yani
tabii.
Hukuki anlaşma yok. Hani sınır nereden geçiyor, nereden sona eriyor bunu bilmiyoruz. Dolayısıyla hani bu, hatırlarsanız Daha önce geçen 2000 yılının sonunda başlayan görüşmeler vardı. Bu direkt Lübnanlılarla İsrailliler oturdular masaya. O dönem içerisinde Lübnan tarafı kara sınırında konuşalım dedi. Yani çünkü Şiba çiftliklerinden normal güneydeki sınıra kadar birçok nokta var ki Lübnan tarafı daha çok şeye dayandırıyor. 1923'te bir anlaşma var. Filistin Suriye sınırını belirlerken o anlaşmaya dayandırıyor. İsrail tarafı ise aslında bu anlaşmanın daha ötesinde şeyler istiyor. Yani deniz sınırını çizerken de yani kara sınırından bağımsız düşünmek mümkün değil. Yani mesela Filistin devleti var mı yok mu bilmiyoruz. Tabii Doğu Akdeniz'e girdiğimiz zaman Lübnan'ın hemen karşısında bir Kıbrıs meselesi var. Şimdi bunlarla doğrudan bağlantılı. Dolayısıyla da Lübnan için kurtuluş olabilecek bu eğer burada bir gaz varsa kurtuluş olabilecek bir kaynağın kullanımı konusunda Lübnan diğer devletlerle işbirliği yapmak zorunda. İşte bu İsrail'de olabiliyor. Yani hatırlarsanız yine 2000'lerde aslında Lübnan doğrudan Kıbrıs'la bir münasır ekonomik bölge anlaşmasına girişmişti ama daha sonra onaylanmadı o mecliste. Çünkü İsrail hamle yapıp Kıbrıs'la bir münasır ekonomik bölge anlaşması yapmıştı. Dolayısıyla hani buradaki sorunun çözülmesi hem bu kara sınırının belirlenmesi hem de İsrail'in bu tabii çıkardığı gazı şimdi biliyorsunuz yine Türkiye'ye bir boru hattı projesi Yunanistan'la 2000 yılında imzaladıkları bir gerçekleşmesi zor olan bir proje var ve Mısır'la ve Avrupa Birliği ile son dönemdeki yapılan anlaşmalar dikkate alındığında konu biraz daha Lübnan'ın dışına çıkıyor. Yani dolayısıyla Lübnan'ın dışarıdan baskı yiyebileceği bir konu ama diğer taraftan tabii Lübnan'ın Yemenliği bağlamında düşünürsek buradaki Lübnan'ın münasır ekonomik bölgesi içinde kalan bir bölgede işte Kariş bölgesinde İsrail'in gaz araması ki bu giden gemiler İngiliz gemileri bu arada tabii bir İngiliz petrol şirketi. Petrol şirketlerinden bağımsız düşünmemek lazım. Evet. İngiliz petrol şirketinin gemisi bu dronlarla saldırı yaptığı iddiası vardı ya Temmuz ayı içerisinde. Evet. İngiliz petrol şirketi var. Öte taraftan bakarsanız Lübnan'ın kendi münasır ekonomik bölgesindeki petrol arama işini de İtalyanlarla Ruslar yapıyor. Rus şirketleri var. Evet. Şimdi bu kavgayı da düşünmek lazım. Amerika arabulucu olarak girdiğinde ama dediğiniz gibi tabii Lübnan çok zor bir durumda. Bu öneriyi kabul eder mi? Yani Hizbullah olmasa kesin kabul edilirdi bence. Ama Hizbullah bu konuda direniyor. Bir çatışmaya göze alabilir mi Hizbullah? İşte zaman zaman çıkışlar yapıyor. Bunu bekleyip görmek lazım. Yani çok net bir şey de söylemek mümkün değil.
Mümkün değil.
Mesela geçen bir yerde gördüm. Yani son 15 yılda 22 bin kez Lübnan hava sahasını ihlal etmiş İsrail uçakları. Şimdi böyle bir ülke yani Lübnan geçen İsrail uçaklarını engelleyemeyen bir ülkenin buraya giden işte gaz aramak için giden gemileri engellemesi çok da mümkün gözükmüyor açıkçası. Ama Hizbullah yine buradan şey yapacaktır eminim. Yani kendi pozisyonunu güçlendirmeye çalışacaktır ki bunun iç politikadaki yansımalarını da göz önünde bulundurmak lazım.
Evet. Çok teşekkür ediyorum. Bir Lübnan'ı toparlamış olduk. Hem Beyrut saldırısı sonrası travmayı hem siyasi durumu belki hem de uluslararası çerçeveyi diyelim işin sosyoekonomisiyle. Çok teşekkür ediyorum Yasin Atlıoğlu.
Rica ederim. İyi yayınlar.
Sağ olun. Evet, doçent Yasin Atlıoğlu ile konuştuk. Dün yıl dönümüydü. Hakikaten çok hazindi. Beyrut'taki manzara, oradan yansıyanlar, Orta Doğu'nun belki inci kentlerinden bir tanesi. Tabii Lübnan'da öyle çok değişik kökenlerden insanlar bir arada ama bir arada var olacak, efektif işleyen bir yapıyı da ayrılıklarından ötürü de yaratamaz haldeler maalesef. Böyle bir sıkıntılı bir resim de var. Ayrıca çok tartışmalı bir takım başka uluslararası meseleleri var Lübnan'ın. Oralara hiç varamıyor işler. Çıkarlarını aramakta da zorlanıyor. Bu haftayı da böyle bitirdik. Birkaç küçük not daha. İran nükleer müzakereleri Viyana'da yeniden başladı. Bunu aktarayım. 5 aylık ara verilmişti. Yani en son Amerikan yönetimi bizzat Anthony Blinken, Jake Sullivan yani anlaşma çıkmayacak buradan gibi cümleleri kurdular. Amerika'daki bir takım düşünce kuruluşlarında böyle açıklamalar da yaptılar ama öte yandan da enerji sıkıntısı var. Ne olacak? Belki kimileri de umut dile getiriyorlar. Rusya, Çin aynı zamanda Çin heyeti de katılmış. Avrupa Birliği bu konuda bir siyasi direktör Enrique Mora'yı görevlendirmişti. Bakalım 5 aylık aradan sonra, pardon, artık bu kaçıncı tur oldu ben de kaçırdım, Biden yönetimi çözecek diyordu meseleyi, başladı. Irak'ta da dün konuşmuştuk Alptekin Dursunoğlu'yla. Haçlı güçleri ile Sadrcılar kapışıyorlar. Meclisi feshetme çağrısı yapmıştı Sadr. Halbuki meclisten kendisi çekilmişti. Tuhaf bir adam hakikaten. Bir dediği bir dediğini tutmuyor. Reddetmiş Haçlı gruplar, yani seçim yeni yapıldı, Ekim'de niye feshedelim demişler. Böyle bir kilitlenmişlik manzarası ortada. Evet, bugün haftaya veda ediyoruz. Goran Bregovic'den Maruşka ile veda edelim. Pazartesi görüşmek üzere Eksen'den. Hoşçakalın. Amen tikne, amen tikne, kanji chi jama, sasma efta, efta bish, palaikana, efta, efta bar dish. Hop, hop, le le le le le, kichi kichi kichi, ale ale chi chi, dili di di di, la di da di da. Hey, kichi kichi kichi, ale ale chi. Doğu Akdeniz'i konuşuyoruz. Pek çok konu iç içe geçmiş durumda. Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme için düğmeye basıldı yeniden. Neden Türkiye istekli Kabil Havaalanı saldırıya uğrayan havaalanında bulunmaya? Hakikaten bir yandan da bir takım taşlar yerinden oynuyor. Öyle gözüküyor. Nedir? Yani bir yandan ekonomik kriz dünya çapında bekleniyor. Yeni bir takım gelişmelere mi gebe bu koronavirüs krizi? Gelmekte olan fırtınayı görmelerinden mi kaynaklanıyor acaba? Bu krizden çıkışta dünya hangi yöne doğru gider? Bunun daha sıcak bir çatışmaya dönüşebileceği günler mi beklemek gerekir? Yoksa yeni başka türde bir küreselleşmeyle çıkmak mı bu krizden mümkün olur?
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.